Ayrım 7. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş, sayfa 67. Yeni gözle yeni damat. Damat Berat Albayrak'ın kamuoyunda iyice yıpranması sonrası diğer damat Selçuk Bayraktar'ın adı öne çıkarılmaya başlandı. Türkiye'nin savunma gücünün kahramanı olarak PR çalışmaları yürütülüyor. Dipnot, PR İngilizce Public Relations sözcüklerinin kısaltılmış halidir. Türkçe halkla ilişkiler anlamına gelmektedir. Üretilen İHA'larla savunma sanayine katkı yapmış da olabilir. Bu katkıların savunma gücü açısından etkisi çok da olabilir. Ama kendilerini devletin sahibi görme kibri ve davranışı bir hukuk devletinin normlarına uymuyor. Sonuçta ticari bir ilişki de söz konusu. Savunmaya katkı ayrı bir şey ama yürütülen ticari ilişkinin boyutlarının şeffaf olmaması da büyük bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Bayraktar ailesi Erdoğan'ın dünürü olmakla devletin sahibi olma halini birbirine tamamen karıştırmış görünüyor. Bana yöneltilen suçlamaların tamamı hayal ürünü. Sonuçta bir şirket yönetiyorlar ve hiçbir şekilde şeffaf değiller. Kendilerine yönelik en küçük eleştiriyi bile Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ şirketini kamuoyunda itibarsızlaştırmak, terör örgütlerine yardım amacı taşıdığını düşündüğümüz haberleri yapmak, savaş teknolojilerinde katkıları olan Bayraktar ailesine iftira atmak, ülkemizin düşmanları lehine kamuoyu oluşturarak ülkemizin dış düşmanlarının malzeme olarak kullanabileceği gerçek olmayan bahaneleri hazırlamak ve ülke düşmanları nezdinde ülkemizin itibarına zarar vermek, Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ülkemizin ihtiyacı olan teknolojik gelişmelerdeki katkılarından dolayı TC milleti, TC devleti ve TC ordusunun aleyhine ülke düşmanlarına hizmet etmek, suçlarıyla karşılamak, tamamen paranoyakça davranmak ve kendilerini devletin sahibi sanma refleksidir. Ülkeyi sevmeyi kendi tekeline alan bu anlayış aslında ülke için en büyük sorunlardan bir tanesidir. Devletin Fethullahçılarla darmadağın edildiği bir dönem, devletin en mahrem bilgileri başka ülkelerin elinde koz olarak kullanılıyor. Mesela 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Fethullahçılar vardı. Yanlarında birçok belgeyi de götürmüşler. Rezalet, skandal. O belgelerden birinde tüm General Avni Angun, Bayraktar'ın ürettiği İHA'larda sorunlar olduğunu yazıyor. Peki sonrasında ne olmuş? Raporda imzası olan tüm General Avni Angun, FETÖ suçlamasıyla hapse atılıyor. Tam 632 gün hapiste tutuluyor, sonra da beraat edip serbest bırakılıyor. Tüm generalin tuhaf öyküsü. Hürriyet'ten Sedat Ergin 11 Mayıs 2018'de tüm general Avni Angun'un yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Darbeciler kendisini engellemek üzere konutuna 4 askerden oluşan silahlı bir tim gönderdiler. Konut her bir taraftan sarıldı. Bu durumdan habersiz dışarı çıkmak üzere kapıyı açtığında karşısında G3 piyade tüfeğini kendisine doğru çevirmiş tam teçhizatlı bir binbaşıyı buldu. Ben kurmay başkanıyım. Ordu komutanının emri var, karargaha gitmem gerekiyor dediğinde darbeci binbaşı mermiyi silahın ağzına sürerek komutanım katı emir aldım sizi vururum diyor. Bu hadise 2. Ordu Kurmay Başkanı tüm General Avni Angun'un 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerle ilk karşılaşmasıydı. İş orada bitmedi. Daha sonra durumdan haberi olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin uyarısı üzerine karargâhtaki darbeciler 4 kişilik timi Angun'un konutunun önünden çektiler. Angun kısa bir süre sonra 2. Ordu'ya gittiğinde bu kez karargaha el koymaya çalışan darbeci 2 Tuğ General ve 1 Kurmay Albay'la karşı karşıya gelecekti. Gecenin akışı içinde darbeciler kendisine 2 kez silah çekecekler, sabah saatlerine doğru silah zoruyla Angun'un bileklerine plastik kelepçeyle bağlayıp bir odada tek başına hapsedeceklerdi. Ancak ortada bir gariplik vardı. Darbecilerin hazırladıkları görevlendirme belgelerinde Avni Angun'un adının karşısına gıyabında Malatya Sıkı Yönetim Komutanı diye yazılmıştı. Angun 16 Temmuz günü darbecilerin öğle saatlerinde teslim olmayı kabul etmelerinin ardından odaya gelen askerler tarafından kurtarılacaktı. Tüm General Avni Angun'un öyküsü 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan tartışmalı darbe dosyaları arasında en çarpıcı olanlardan biridir. Darbeciler tarafından hedef alınarak kendisine silah çekilmesine ve enterne edilmesine karşılık Angun 16 Temmuz günü darbeye karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından 18 Temmuz günü tutuklanarak Malatya cezaevine gönderilmiştir. Daha sonra buradan Düzce cezaevine sevk edilmiştir. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Angun 1. FETÖ üyesi olmak, 2. anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, ayrıca TBMM'yi ve hükümeti ortadan kaldırarak görevlerini yapmayı engellemeye teşebbüs etmekle suçlanmış, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmiştir. Yargılamanın 7 Mart 2017 tarihinde başlamasıyla birlikte durumunu inceleyen Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 18 Mart 2017 tarihinde oy birliğiyle kendisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermiştir. Angun tam 8 ay sonra özgürlüğüne kavuşmuştur. Ancak bu kısa süreli bir özgürlük dönemi olmuştur. Aynı mahkeme 3 hafta kadar sonra 11 Nisan 2017'de toplandığında savcılığın itirazı üzerine Angun'un yeniden tutuklanmasına karar vermiştir. İlginçtir ki bu kez karar oy çokluğuyla alınmıştır. O gün heyette geçici olarak görevlendirilmiş olan bir hakim tutuklama yönünde oy kullanmış, heyetin 2 asli üyesinden biri tutumunu değiştirerek tutuklamaya katılmış, diğer üye ise tahliyesi yönündeki tutumunu korumuştur. Tüm General Angun yeniden tutuklanarak bu kez Ankara'daki Sincan cezaevine konmuş, yalnızca yargılamalar için geçici sürelerle Malatya'ya götürülmüştür. Bu arada geçen Temmuz ayında alınan bir kararla darbecilikle suçlanan bütün generallere uygulandığı üzere odasındaki televizyona el konmuştur. Günde okuyacağı gazete adedi 3 ile sınırlanmıştır. Zamanının büyük bir bölümünü kitap okuyarak geçirmiştir. Geçen Şubat ayında başlayan bir uygulamayla avukatıyla görüşmeleri kamera kaydı altında ve bir cezaevi görevlisinin huzurunda gerçekleşmiştir. Ve geçen hafta Cuma günü toplam 76 sanığın yargılandığı 2. Ordu darbe davasında karar anı gelmiştir. Mahkeme heyeti Avni Angun'un beraatine karar vermiştir. Darbe gecesi kendisine silah çeken, kelepçeleyen darbeci general ve subaylar ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Sonuçta Avni Angun toplam 632 günü demir parmaklıklar arkasında geçirdikten sonra yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. Ancak Sincan cezaevinden aklanarak çıktığında kanun hükmünde kararnameyle ordudan atılmış, rütbesi alınmış, silahına el konulmuş bir generaldir. Avni Angun ordu evlerine girmesi de yasaktır. Angun dün kendisiyle yaptığım sohbette masum olduğum için hiçbir zaman karamsarlığa düşmedim. Eninde sonunda masumiyetimin tescil edileceğini biliyordum diye konuştu. Tutukluluğu döneminde kendisini en çok zorlayan ailesinden uzak kalmak olmuştu. Tutukluluğunun ilk 5 ayında ailesiyle görüşmesine hiçbir şekilde izin verilmemişti. Geçen 20 ay içinde bugün 84 yaşında olan annesiyle hiç görüşememişti. Şöyle konuştu Angun, devletime ve milletime hiçbir küslüğüm yok, olamazdı. Göreve başladığım gün milletime, devletime ve Atatürk ilkelerine ne kadar bağlıysam bugün de aynı kuvvetle bağlıyım. Ve bir talebi var Avni Angun'un. Milletim nezdinde 80 milyon insan karşısında 2 yıla yakın bir süre bir suçlu olarak gösterildim, itham edildim. Sonunda masumiyetim anlaşıldı. Şu anda en büyük arzum milletimin, devletimin karşısında iade-i itibarımın sağlanmasıdır. Mesut Mevlevi suikastından kim çıkar sağladı? Sedat Ergin, Avni Angun'un son dönemde yaşadıklarını böyle anlatıyor. Tekrar Bayraktar ailesine dönersek, benim Mesut Mevlevi suikastı ile ne söylediklerim ortada. Ne söylediğime bakmadan tamamen düşmanca, gerçekle hiç ilgisi olmayan suçlamalar yöneltiliyor. Ben Mesut Mevlevi suikastı ve sonrasında aslında neler olduğunu anlatayım. Bu satırları okuyan herkes kendi yorumunu daha rahat yapar. Dedim ya, ben hiçbir yerde Mesut Mevlevi suikastinde bayraktarlar var demedim. Mesut Mevlevi'nin ölmeden önce yaptığı son röportajda bayraktar firmasıyla çalışıyorum sözlerini gündeme getirdim. Bu kadar yani. Daha tuhafı, ne söylediysem savcılık tarafından deşifreleri yaptırılmış. Babı Ali TV'de ve Halk TV'de söylediklerim satır satır yazıyor. Hiçbirinde bayraktarların bu cinayetin içinde olduklarına dair bir lafım yok. Mesut Mevlevi'nin ölmeden önce Meyer Haber Ajansı'na verdiği röportajda söylediği bayraktar şirketiyle çalışıyorum sözleri var. Şimdi Mesut Mevlevi kim ve neden bunu araştırdım, onu anlatayım. Her bir aşamanın artık önemi çok büyük, öyle ya. Vatana ihanetten, yabancı ülkeler için çalışmaya varan izansız, mesnetsiz ve vicdansız bir suçlamanın ortasındayım. Arada şunu da söyleyeyim. Fethullahçıların AKP ile iktidar olduğu dönemde Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini NTV'den telefonla arayarak düşürdüğüm suçlamasını hiçbir şey geçemez sanıyordum ki o tarihlerde NTV'de bile değildim. Ama AKP'nin yarattığı halüsinasyon hali onları da geride bıraktı. Bu suçlama da onlardan biri. Bayraktar ailesinin savcılığa verdiği dilekçede de bir ayrıntı dikkat çekiyordu. Avukatın dilekçesine Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar paraf atmıştı. Bu paraf mahkemeye talimat gibiydi. Mesut Mevlevi kim ve olay nasıl buralaya geldi, onu anlatayım. Baba Ali TV'de durum programını yaparken Beyaz Baretliler kurucusu James Gustav Edward Le Mesurier'in ölümünü inceliyordum. İntihar gibi görünüyordu ama cinayet ihtimali de vardı. Sonra Türkiye'de öldürülen yabancı ajanlar ve isimlere bakmaya başladım. Baktıkça dehşet bir tablo ortaya çıktı. Türkiye, özellikle İstanbul, yabancıların hesaplaşma yeri haline gelmişti. Sanki bir James Bond filmi sahnesi gibi ortalıkta ajanlar savaşı yaşanıyor ama sanki bütün bunlar olmamış gibi hayat akıyordu. Türkiye'de ajanlar savaşıyor. Daha eski tarihte birçok suikast ve cinayet vardı ama 2000'li yıllarda olanların birkaçına da bakalım. Zeytinburnu ve Başakşehir hesaplaşma alanı olarak seçilmiş. 2008 yılında Çeçen komutan Gazi Edil Sultanov öldürüldü. Edil Sultanov'u öldüren mermilerin Silent Pistol marka bir silahtan çıktığı belirlendi ama failleri bulunmadı. Aynı tarihlerde bu kez Ümraniye'de Çeçen komutan İslam Canibekov öldürüldü. Şubat 2009'da Zeytinburnu'nda Çeçen Ali Osayev vuruldu. 2011'de yer yine Zeytinburnu, Çeçen Berkkans Musayev, Ameriyev Zaurbek ve Rüstem Altemirov sokak ortasında öldürüldü. 2014 yılında Özbek Hoca olarak bilinen Abdullah Buhari Zeytinburnu'nda sırtından vurularak öldürüldü. Türkiye'deki suikast ve cinayetlerin en tüyler ürperticisi Ekim 2018'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gerçekleşti. Cemal Kaşıkçı bugün bile hala yanıtlanmamış soruları olan bir cinayettir. 2018'de uyuşturucu baronu diye bilinen İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin de tartışmalı bir mahkeme kararıyla serbest kaldığını şimdilik kısa bir bilgi olarak anlatayım. Mesut Mevlevi ile bağlantısı ve Burhan Kuzu'nun olaylara nasıl dahil olduğunu anlatacağım. O zaman düğüm biraz çözülmeye başlayacak. 2019 yılındaki ölümleri de görelim. 10 Kasım'da Çapa'da Uygur Türk'ü Saimait Ayırerken veya Samet Erkin öldürüldü. Samet Erkin'in Kırgızistan'dan 700 milyon doların kaçırılması ile ilgili bir soruşturması olduğu gazetelere yansıdı. 11 Kasım'da James Gustav Edward Le Mesurier'in ölümü, ki kendisi Suriye'de Beyaz Baretliler olarak bilinen grubun kurucusudur. 14 Kasım gecesi Kanyon AVM'nin yakınında bir silahlı saldırı oldu. Silahlı saldırı sonucu 11 kurşun yarası alan Masud Mollavi veya Mesut Mevlevi adlı İranlı bir kişi öldürüldü. Aralık ayında 2 aydan beri kayıp olan Çinli Li Shaoyu'nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Li Shaoyu'nun Rayna katliamında adı geçen Yunus Can T'nin kaçırdığı belirlendi. Ceset ise Bilecik'in Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde toprağa gömülü olarak bulundu. Son olarak 2019 yılından bir cinayeti aktarayım. Bu cinayet de çok şey söylüyor. IŞİD'in bittiği denilen bir zamanda Türkiye'de cinayet işleyecek kadar faal olduğu da ortaya çıkıyor. Kırıkkale'de Yıva Mahallesi Şehit Müslüm Erdal Caddesi'nde bir gecekondunun bahçesinde el ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı şekilde toprağa gömülü Irak uyruklu bir kişiye ait ceset bulundu. Cesedin Iraklı Ahmet Fatih Tahsin Ali Hımız'a ait olduğu belirlendi. Cinayeti işleyen IŞİD'lilerdi ve gerekçeleri Hımız'ın Haçlı Şabi'ye bilgi sızdırdığını düşünmeleriydi. Öfkeli çocuklar yine öfkelenmişti. Dünya tarihinin en vahşi örgütlerinden biri tamamen bitti denilen bir yılda yani 2019'da Türkiye'de hunharca infaz gerçekleştiriyordu. İran'ın dahi çocuğuydu. Benim de gözden kaçırdıklarım olmuştur ama şu haliyle bile yeterince dehşet uyandırıcı. Yabancı ajanlar sokak ortasında hesaplaşıyor, sonra bu isimleri tek tek internette araştırmaya başladım. Kimdiler, niye hedeflerdi diye. Bu sırada Mesut Mevlevi ismi dikkatimi çekti. İran ajanı diye kodlanmıştı. Sosyal medya hesaplarını araştırmaya başladım, Twitter hesabına baktım. Instagram hesabı kapatılmıştı. Telegram sayfasında İran rejimi ile ilgili paylaşımlar yapmıştı. Eski fotoğraflarını da paylaşıyordu. Hamaney, Rafsanjani ve Ahmedi Nejad ile fotoğrafları vardı. İHA, SİHA ve insansız helikopterler konusunda uzmandı. İran'ın dahi çocuğu olarak adlandırılıyordu. 36 yaşında öldürüldü. Çok genç yaşta. 2006 yılında İran'ın insansız hava aracı robot kuşlarını yaptı. Rusya'nın bile 2020'de denemeye başlayacağı insansız helikopteri 20'li yaşlarında İran'da geliştirmeyi başardı. Yapay zeka konusunda da dünyanın sayılı insanlarından biri olarak ABD'de çalışmalar yaptı. Mesut Mevlevi'nin öldürülmesi adli bir cinayet gibi görüldü. Mevlevi'nin hayatı ve Türkiye'de ne yaptığına ilişkin araştırma yapılmadı. Sadece gazeteci Murat Yetkin bir yazı yazdı. O yazıyı da görmek lazım. O yazıda dikkat çeken ayrıntılar da vardı. Mesut Mevlevi kimdir? Masud Molavi Vardanjani. Siber dünyanın harika çocuklarından biri kabul ediliyordu. İsfahan 1982 doğumluydu. Daha Necef Abad İslam Üniversitesi'ni bitirdiği 2006 yılında İran askeri istihbaratı tarafından kullanılacak olan robot kuşları tasarlayıp imal etmişti. 2008'de Tahran Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği ve siber teknoloji üzerine lisansüstü eğitimi devam ederken yapay zeka kullanımıyla ses tanıma sistemlerini icat etti. Bir sonraki yıl 2009'da ABD Uzay Ajansı NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotların sağlık denetimlerinde kullanacağı sistemini tasarlarken diğer yandan İran ordusunun kullanacağı yeni nesil bir mayın temizleme robotunu geliştirecekti. Mezun olduğu 2010'da ise ön keşif ve istihbarat işlerinde kullanılacak olan ilk insansız helikopteri geliştirip imal etti. Aynı yıl Japon JVC şirketi için geliştirdiği ve 5 dilde verilen komutları anlayıp yerine getiren bir LCD ekran sistemi o dönem dünyanın en ileri yapay zeka uygulaması kabul edildi. Yapay zeka konusunda ABD'de Georgia Teknik Üniversitesi'ndeki doktora çalışmalarını 2011'de, Arizona Üniversitesi'ndekini de 2014'te tamamladı ve www.cyberşafarat.com sitesine göre Vardanjani uluslararası planda etik bilgisayar korsanı sertifikasına sahipti. Bu arada 2013'te bugünlerde ABD ve Batı İstihbarat Şebekesi 5 gözün hedefindeki iki Çin telekomünikasyon şirketinden biri olan diğeri Huawei, ZTE'nin İran'daki operasyonlarında danışmanlık üstlenmişti. Ama bütün bunları yaparken 2010'dan itibaren ise İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Siber Savunma Karargahı'nın başı olarak çalışıyordu. Bir dönem İran'ın siber istihbarat ve siber güvenlik sisteminin kilit elemanlarından biriydi. Bayraktarıyla çalışıyorum dediğinde sessiz kaldılar. Mesud Mevlevi'nin Türkiye'de ne yaptığını ve kimlerle çalıştığını araştırmaya başladım. İnternette onunla ilgili bütün yazılara baktım. Twitter hesabında olan bir fotoğraf dikkat çekiciydi. Bir ofiste çekilmiş fotoğrafın arkasında büyük bir Atatürk portresi vardı. Net bir şekilde görülüyordu. Ama diğer fotoğraflar seçilmiyordu. Savaş uçağı maketi de dikkat çekiyordu. Fotoğrafın olduğu Twitter'ın altında bir link vardı. Mehir Haber Ajansı'nın Mevlevi ile yaptığı röportajın linki. Google'dan yaptığım çeviriyle röportajı okudum. Bu röportajda Mevlevi Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bayraktar firmasında çalıştığını söylüyordu. Bu röportajı Baba Ali TV'de ve Halk TV'de söyledim. Savcılık soruşturmasında da deşifre edilmiş olan tam sözlerim şöyleydi. Türkiye'de Bayraktar diye bahsettiği grup İHA'lar konusunda bilinen ve sınır ötesi harekatta kullanılan İHA'ları yapan yani Tayyip Erdoğan'ın damadının dolduğu Selçuk Bayraktar'ın şirketi. Büyük ihtimalle bunu kastediyor olabilir. Mesut Mevlevi'nin uzmanı olduğu bir diğer şey insansız helikopter. Selçuk Bayraktar'ın Twitter'dan yaptığı bir paylaşımı hatırlayalım. Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli heli İHA'sı Malazgirt eğitimini Şırnak'ta acilen tamamladıktan sonra operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü şeklinde bir tweet atmıştı. Bu tweet sıradan bir şey gibi geçiştirildi. Ülkeyi tek başına yöneten Tayyip Erdoğan'ın damadı, devletin görevlilerine, bürokratlara birilerinin maşası diyordu. Onlar yüzünden ülkenin savunmasında önemli olacak bir projenin engellendiğini söylüyordu. Bu tweet üzerine ben de ekranlardan şu soruları sordum. Kim bu bürokratlar? Proje nasıl öldürüldü? Projeyi yok etmek için ne yaptılar? 7. ayrımın sonu, sayfa 77.